Ayrım 15, sayfa 255. Herhalde artık oradan oraya atlamama, tam bir şeyi anlatacakken bambaşka bir zamana geçmeme alışmışsınızdır. Ne yapalım ki hayatım gibi yazdıklarımın da bir düzeni olması mümkün değil. Evet, o akşam partiden eve geldiğimde biraz sarhoştum. Pek az tanıdığım bir arkadaşımın evinde hiç tanımadığım bir kızın anlattıklarıyla şaşkındım. Bu gerçekten de garip. İşte en yakınınızda sandığınız biriyle ilgili gerçeği hiç tanımadığınız bir başkası bir anda açıklayıveriyor. Aslında basitti. Çok karmaşık, anlaşılmaz bir şey değildi. Mehmet'le Emel uzun yıllar aynı okulda okumuşlardı. Aileleri dosttu. Sonra lise yıllarında sevgili olmuş ama bir kıskançlık nedeniyle ayrılmışlardı. O Emel'den bir yıl önce İngiltere'ye okumaya gitmiş ve şimdi yeniden görüşmeye başlamışlardı. Zaten anneleri evlenmelerine çoktan karar vermişti. Kız bana bütün bunları gülerek anlatırken şaşkın şaşkın ona bakıyordum ve ben de gülmeye çalışıyordum. Tabii bütün kızlar Mehmet'in peşindedir. Hem zengin hem yakışıklı. Ayrıca bana sorarsan o Emel'den asla vazgeçemez. Hem canım zaten onlar nişanlı sayılır. Ta liseden beri dedi. O gece koltuğa çökmüş, duvara bakarken üzgün müydüm, öfkeli miydim? Onu karşıma alıp bütün bunları sormak mı istiyordum? Kıskanıyor muydum? Yoksa onu kaybedeceğimi mi düşünüp ağlamak mı istiyordum? Şimdi hatırlamıyorum. Sanırım bunların hepsi birden. O günlerde bütün bunları dayıma anlatsaydım eminim ki ya git onu al ya da bir daha hiç arama derdi. Ama ben böyle biri değildim. Birini sevdiği için onun hayatını istediği gibi değiştirebileceğine inanan insanlardan biri değildim. Ona bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum ama sonra hepsini yırttım attım. Kendimi hiç anlamadan okuyup güldüğüm eski romanların kahramanlarından biri olarak bulmam garip değil miydi? Dayıma bunları anlatmadım ama ertesi gün o beni almaya geldi ve zamanın en ünlü kulüplerinden birine götürdü. Şimdi tek tek hatırlamıyorum ama neredeyse hepsi tanınmış pek çok oyuncu, şarkıcı, sanatçı vardı ve sanırım içlerinden birinin doğum günü ya da nişanı gibi bir şeydi. Deli gibi müzik çalıyor, herkes dans ediyor karanlıkta. Aynalarla kaplı duvarların yanından geçerken yolunuzu bulmakta zorlanıyordunuz. Tavanlarda ışığı yansıtan toplar, duvarlara yansıtan renkli desenler gerçeküstü bir dünya yaratıyordu. O zamana kadar hiç böyle bir yere gitmediğim için belki de bana öyle geliyordu. Başta dayımla birlikte kalabalık bir masada oturuyordum ama sonra oradan kalktım ve kendi kendime dolaşmaya başladım. Başım dönüyordu, aynalarda kendimi çoğalmış görüyordum. Herkes bir başkası gibiydi, birileriyle uzun uzun konuştum. Böyle bir yerde neden birbirimizin kulağına bağırarak ve yarım yamalak anlayarak edebiyattan, sanattan söz ettiğimizi bilmiyorum. Daha doğrusu onlar anlatıyor, ben de kafamı sallıyordum. Dönüp duran toplar, duvara yansıtılan renkli ışık desenleri, ışıkta farklılaşan yüzler beni daha da çok ilgilendiriyor, garip bir oyundaymışım, bir korku tünelindeymişim gibi etrafı seyrediyordum. Bir ara tanımadığım bir kadın beni elimden tutup çekti ve onunla bir süre dans bile ettim. Kulağıma bir şeyler söyleyip duruyordu. Öylesine üzgündüm ki bana sorulan sorulara bile cevap veremiyordum. Yalnızca ne bulduysam içmiş ve hiç olmadığım kadar sarhoş olmuştum o gece. Dansın ortasında biri gelip kolumdan tuttu ve beni kadının elinden kurtardı. Sonra, bana inanmayabilirsiniz ama sabah kendimi nerede bulduğumun, oraya nasıl geldiğimin farkında değildim. Romanlar, filmler, çılgın bir imgelemin, aklı hayale gelmez kurguları. Hayır, hiçbir şey hayatın kendisinden daha acayip değildir. Umulmadık bir zamanda hiç tanımadığım bir kızın karşıma çıkıp sanki özel olarak yollanmış gibi bana bütün bunları anlatması, ertesi gün dayımın beni kutlamaya sürüklemesi, benim ilk kez deli gibi sarhoş olmam başka nasıl açıklanabilir ki? Ve kim bilir ne zamandır görmedim Leyla ile rastlamam. Elimden tutan oydu. Evet evet, yanıma gelip bana neden bu kadar üzgün olduğumu sorduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Sonra hep birlikte beyaz saçlı bir adamın gitarla romantik şarkılar çaldığı daha sakin bir yere gittiğimizi, orada Leyla ile sarılıp dans ettiğimizi, karanlık bir köşede öpüştüğümüzü, bütün bunları gerçekten de güçlükte hatırlıyorum. Sabah gözlerimi açtım ve kocaman bir yatakta hiç tanımadığım bir odada uyandım. Perdeler hala kapalıydı ve yalnızdım. Ne nerede olduğumu ne de neden orada olduğumu biliyordum. Tek bildiğim inanılmaz rahat bir yatakta yattığımda öylesine gömülmüştüm ki kalkamayacakmışım gibi hissediyordum. Sonra bir anda kendime geldim. Şaşkın şaşkın kalkıp bir an rüyada mıyım değil miyim diye düşündüm. Başım sanki olduğunun 10 misli büyüklüğündeydi. Kalın bal rengi perdeler sıkı sıkı kapalı olduğu için saati de anlayamadım. Geceyi hatırlamaya çalıştım ama başaramadım. Parça parça görüntüler, sesler, hayaller geliyordu gözümün önüne. Ama hangisi gerçek, hangisi değil ayırt edemiyordum. Giysilerim küçük bordo kadife bir koltuğun üzerine atılmıştı. Gördüğüm en büyük yatak odasındaydım. Yerler beyaz bir uzun tüylü bir halıya, duvarlar küçük çiçek desenli pembeli beyazlı bir duvar kağıdıyla kaplıydı. Askıda tüylü parlak Parlak vizon rengi bir gecelik asılıydı. Yerde yine tüylü topuklu terlikler, bir köşede kocaman ipli kuklalar büyükçe bir sandığın üzerine asılmıştı. Büyük aynalı bir makyaj masası vardı karşımda. Üzerinde o kadar çok şey vardı ki orada ne aradığımdan çok buna şaşırmıştım. Her türden renkten şişeler, makyaj malzemeleri, takılar, süsler, ne işe yaradığını tam anlayamadığım bir sürü ıvır zıvır. Hala başım dönüyordu. Kalkıp gömleğimi giydim ve perdeleri açtım. O zaman nerede olduğumu anladım. Ama neden orada olduğumu değil. Ta ki Leyla içeri girip, "Aa, demek küçük beyimiz uyanmış," diyene kadar. Farklı zamanlar belleğimizde mi yoksa hayatın içinde bilemediğimiz bir sihirle mi bilmem, garip anlaşılmaz bir biçimde birbirine bağlanıyor. Emel'le karşılaştığım o yaz sabahıyla Leyla'nın evinde uyandığım o sabah da tıpkı böyle garip bir biçimde birbirine bağlanmıştı. Önümde uzanan denize baktım. Ne yaşarken ne de anılarımda İstanbul hiçbir zaman bir bütünlüğe ulaşmadı. Tıpkı hayatım gibi, hayatlarımız gibi. Binlerce yılı gelip geçen bu kentte yıllar sonra ancak beni yeniden geçmişteki bir ana geri götürebilen ışığıyla, kokusuyla bazı sokaklardan geçerken bir anda zihinde parlayan ve aynı anda yitip giden anılarla asla bir araya getirip de düzenli bir bütün yaratmadığımız yapbozlara benziyor. Ne yaparsam yapayım, parantez, sanki coğrafya ve iklim hayatları da belirlermiş gibi bir parça hep eksik kalıyor. Ama zaten nedense unutulmaz bir resim oluşturacağını sandığınız, günün birinde eşsiz bir tabloya dönüşüp öylece kalacak diye düşündüğünüz hayatınızın bir parçasının eksik kalması ve asla bir bütün oluşturmayacak olması benim için sanki en baştan belirlenmiş bir kader gibiydi. Evet, bu kentle aramda her zaman bir benzerlik kurdum. Kırık dökük ama eşsiz bir geçmiş, onun üzerine yığılmış karma karışık yaşantılar, binlerce yıl öncesinden gelen ve sanki uzaktan beni çağıran belli belirsiz bir uğultu gibi hüzünlü bir müzik, bugünün dünyasında yürürken birdenbire önümde açılıp içine düştüğüm bir eski zaman tüneli, asla ne yaparsanız yapın bir düzene sokamadığınız bellek, tüm bu anılar daha söz doğmadan çok öncesine uzanan izlerle dolu çağrışımların yarattığı dağınık bir hayat. Biraz saf, biraz yalancı, cesur ama aynı zamanda korkak, düzensiz ve boş vermiş, bilinmeyen bir geçmişten kalan, gururu hep taşıyan ama aynı zamanda alçak gönüllü, üst üste yığılan anılardan yorgun, tarihin hep yinelenmesine umursamaz bir kadercilikle alışmış, dünyanın gerçekliğiyle sisler arasında başka bir hayatın hayali arasında yaşayıp giden, herkes biraz ülkesine benzer. Evet, belki herkesin doğup büyüdüğü kentle bir benzerliği vardır ama bana öyle gelir ki İstanbul her sabah uyandığında ve benim uyanmamı beklediğinde o günü nasıl yaşayacağımı da belirler. Belki de hayatın beklenmedik rastlantıları ya da kaderin küçük oyunları değil de yalnızca belleğime yerleşen benzer bir duygu nedeniyle her şeyi birbirine karıştırıyorumdur. Kahvaltıda ne diyeceğimi bilemeden oturuyordum. Zaten ağzımı açsam konuşabilir miydim bilmem. Çünkü dediğim gibi kafam külçe gibi ağırdı. Bu halimden o kadar mutsuzdum, o kadar utanıyordum ki belli etmemek için fazlasıyla çaba harcıyordum. Ekmeğe yavaş yavaş reçel sürerek, çayımdan ellerimin titrediğini göstermeden bir yudum alarak. Nasıl davranmam gerektiğini bilemiyordum. Tam olarak ne olup bittiğini hatırlamadığım için de kendime kızıyordum. İlk kez böyle bir duruma düştüğüm için şaşkındım. İnsanların hiçbir şey hatırlamıyorum dediği o sarhoşluğu ilk kez yaşıyordum. Ama o pek tedirgin görünmüyordu. Sanki beni çoktandır tanıyormuş ve orada olmam çok doğalmış gibi davranıyordu. Kuşku yok ki benim durumum benden iyi anlamıştı. Hatta sanırım halime içten içe gülüyordu ama belli etmedi. Çok ciddi bir şey yapıyormuş gibi dikkatle yumurtasını kırarken, "Merak etme, dayım burada olduğunu biliyor, eve haber vermiştir," dedi. Dayıma ne söyleyeceğimi düşündükçe daha da kızardım. Çayımdan bir yudum daha aldım. Bir yandan içimde anlatılmaz bir suçluluk duygusu vardı. Bir yandan da bunun nedenini anlayamıyordum. Bir önceki gecenin karma karışık görüntülerini ayıklamaya çalışırken aslında aklımda sürekli Emel'in olduğunu hissediyor ama bunu kendime itiraf edemiyordum. Sanki beni görmüş, her şeyi biliyormuş gibi bir his. Aslında o an tek istediğim bir an önce oradan çıkıp gitmekti ama öyle olmadı. Leyla sanki oraya sabah gelmişim, hatta sık sık gelirmişim gibi davranıyordu. Pencerelere dönüp bakamıyordum, ışık gözlerimi alıyordu. Gerçekte gece tam olarak neler olduğunu hatırlamaya çalışıyordum ama imkansız. Buraya geldiğimi, yattığımızı, üstümü çıkardığımı bile hatırlamıyordum. Zaten galiba ben çıkarmamıştım. Kahvaltıdan sonra birlikte sahilde yürüdük. Sonra yüzümü okşadı. Huzursuz olma dedi. Dün akşam öyle tatlıydın ki görmeliydin. Seni üzen bir şey var, anladım. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sonra istersen anlatırsın. Gece kucağımda bebek gibi uyudun. Yarın akşam birkaç arkadaşım gelecek. Kendi kendimize çalıp söyleyeceğiz. Sen de gel. Dayına haber vermeyeceğim. Sen de söyleme. Olur dedim, söylemem. Ertesi akşam ona gitmeseydim, Her şey yıllar içinde belki de komik, karışık bir gecenin anısı olarak silinip gidecekti. Ama gittim. Beni bunca üzenin orada o sabah büyük bir suçluluk duymamın nedenini biliyordum tabii. Ama yapmam gerekeni yapıp bununla yüzleşmemiştim. Belki de daha fazla üzülmemek için içimden gelen sesi dinleyerek Emel'den uzaklaşmam, artık bu garip bağlantıyı sonlandırmam gerektiğini düşünmüştüm. Belki de bütün bu rastlantının bir anlamı vardı, bu işaretleri izlemem gerekiyordu. Ertesi akşam ve daha sonra Leyla ile beraberdik. İşin garip yanı, bu da gizlenmesi gereken bir durumdu. O benden neredeyse 20 yaş büyük ve ünlü biriydi. Birlikte ortalıkta görünemez, insanların içine fazla çıkamazdık. Onun için de ya evde, kimi zaman çok yakın arkadaşlarıyla gizli saklı gidilen bir dostun evinde olurduk. Gerçi bu durumdan şikayetçi sayılmazdı. Aksine kalabalık toplantılardan, partilerden, davetlerden çok sıkıldığını söylüyordu. Dayım elbette ilk geceden beri her şeyin farkındaydı ama bunu onunla hiç konuşmadık. Hatta zaman zaman o da bize katıldı ama hiçbir zaman sevgili olduğumuzu belli edecek bir şey söylemedi. Zaten biz de başkalarının yanında iki arkadaş gibi davranmaya çalışıyorduk. Çok komik olsa da. Geri kalan zamanımı tümüyle evde çalışarak geçiriyordum. Okul bitiyordu ve hocalarım özel bir bursla beni yurt dışına göndermek istiyorlardı. Dönüşümde üniversitede çalışmaya başlayacaktım. Leyla'nın benden çok başka, çok farklı bir hayatı vardı. Ben yalnızca bu hayata gelip giden bir misafirdim. Ama garip bir biçimde bana bunu hissettirmemeye çalışıyor, evdeki her şeyi bana göre düzenliyor, her şeyimle ilgileniyordu. Burs almamı çok önemsiyor, aynı zamanda romanımı da bitirmemi istiyor. Sürekli yazdıklarımı okuyordu. Emel'le mektuplaşmalarımız giderek seyrekleşti. İkimiz de bir şey yokmuş, her şey eskisi gibiymiş gibi davransak da satır aralarından, sözcüklerin dizilişinden bir şeylerin değiştiği belliydi. O da farkındaydı ama ne olduğunu sormuyordu. Bir yandan ikimiz de büyüyorduk. Onun yeni bir hayatı, arkadaşları ve geleceğe dair hayalleri vardı, benim de yapmam gerekenler. Leyla'ya ondan söz etmemiştim. Evet, birbirimizi görmesek de içimde bir yerde o hep vardı. Ne yaparsam yapayım, bu özlemle suçluluk arası duygudan kurtulamıyordum. Sonunda bir gün bursla ilgili bir şeyleri bahane edip İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Leyla benimle gelmek istedi ama neyse ki o sırada üst üste konserleri vardı. Geleceğime Emel'e haber verdim ve iki günlüğüne gittim. Londra'da buluşmak üzere sözleştik. Ne yapmak istediğimi tam olarak bilmiyordum aslında. Onunla konuşup her şeyi açıklığa kavuşturmak mı, yoksa onu yeniden görünce aynı şeyleri hissedip etmeyeceğimi anlamak mıydı niyetim bilmiyorum. Otele yerleştim ve onu aradım. Akşama doğru otelin altında küçük barda buluşmaya karar verdik. Orada oturup onu beklerken aklımdan öyle çok şey geçiyordu ki. İlk aşk buluşmasına gitmiş küçük çocuklar gibi heyecanlıydım. Bu kenti bilmiyordum ama o orada yaşadığından beri benim için sanki tanıdık bir yerdi. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyordum ve hala budala bir aşık olduğumun farkında değildim. Güya onu gördüğümde son derece rahat davranacak, eski birer arkadaşmışız gibi konuşacak ve sonra da kalkıp gidecektim. Ne tür bir aptal yalnızca böyle bir şey yapmak için bunca yol gelir diye sormuyordum kendi kendime. Ve sonra içeri girdi. Elinde kitaplar, her zamanki gibi dağınık giysileri, dalgalanan saçlarıyla gülerek geldi. Kitapları kocaman çantasını, koltuğunun altındaki deri ceketi bir yana fırlatıp boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Bir an ne yapacağımı şaşırdım. "Seni çok çok özledim," dedi. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Yalnızca sımsıkı bana sarılmış ağlarken onun sıcaklığıyla içimdeki sıcaklığı birbirinden ayırt edemedim. Özlemek onun yokluğunda duyduğum her şeyi kapsayacak kadar büyük bir sözcük değildi. İnsanlar bize bakıyordu. Yanıma oturup elimi tuttu, yüzümü okşadı, gözyaşlarını sildim. "Hadi bana anlat," dedi. "Neler yapıyorsun, neler oluyor, romanın bitmedi, okul ne alemde, nedir bu burs işi, her şeyi anlat." Saatler geçti. Sanki onca zaman geçmemiş, sanki her gün görüşüyormuşuz gibi bir halimiz vardı. Kendi kendime bir yandan kızıyordum ama elimde değildi. Her zamanki gibi onu gördüğüm an aklımdaki her şey silinip gitmişti. Bazen birini öyle çok seversin ki onu bir an görebilmek için kendinden, o güne dek düşündüklerinden, inandıklarından, gerçek diye ortalıkta anlatıp durduğun şeylerden bile vazgeçersin. Yokluğundan öylesine büyük bir acı duyarsın ki ne yaparsa yapsın her şeye katlanabilirsin. Gerçekte başka bir zaman seni incitecek birçok şey yapmasına izin verirsin. Öyle bir an gelir ki o mutlu olsun yeter diyecek kadar kendini unutabilirsin. Birini sevmekle ondan vazgeçmemek farklıdır. İnsan birini çok sevebilir ama ondan vazgeçebilir. Onu özler, yokluğunu hisseder ama zamanla çok büyük bir acı duymadan yalnızca küçük bir sızıyla, bir gülümsemeyle hatırlayıp geçebilir. Oysa bazen insan birini öyle çok sever ki ondan ne olursa olsun, ne çok acı çekerse çeksin, başına ne gelirse gelsin vazgeçemez. Yine bir sürü sigara içti. Oradan buradan bir şeyler anlattı. Hafta sonu arkadaşlarıyla gezilere gidiyorlardı. At binmeyi öğrenmişti. Antika kurslarına katılıyordu. Annesi sık sık onu görmeye geliyordu. Londra'da küçük bir ev tutmuştu. Kuzeni Ayşe ile birlikte kalıyorlardı. Evine beni çağırıp çağıramayacağını düşünmüştüm. Çağırmadı. Geç oluyordu. Gitmesi gerektiğini söyleyip kalktı. Ertesi gün gelip beni alacaktı. Önemli bir dersi vardı ama sonrasında beni gezdirecekti. Gitti. Sokağa çıktım. Bilmediğim bir kentte, bilmediğim sokaklarda yürüdüm. Sonunda yağmurun çoktan başladığını ve üstümdekilerin hepsinin sırılsıklam olduğunu fark edene kadar. Dayım bir keresinde annemle babamın nasıl tanıştığını anlatmıştı. Annemin babası onların aşkına nedense karşı çıkmış. Hatta görüşmelerini engellemek için annemi eve kapatmış, dışarı çıkmasını yasaklamış. Oysa dünya üzerinde bir evin içine kapatılacak en son şey aşktır. Herhangi bir mahfazanın, kilitli bir sandığın, yeraltı odalarının içine gizlenip korunabilecekleri en son şey duygulardır. Eğer bu mümkün olsaydı, hiçbirimiz günün birinde ne olduğunu anlayamadan bizi bırakıp giden o duyguyu kaybetmezdik. Sonunda annem bir gün eve kaçmış ve babamla evlenmiş. Galiba ben de içten içe kendimi eve kilitlemeyi, ona olan aşkımı kendime saklamayı düşünüyordum ama o sıralarda bunu başaramayacağımı onu yeniden görür görmez anlamalıydım. Ertesi gün öğlene doğru Emel gelip beni aldı. Bir yağıp bir duran yağmurun altında yürüdük. Müzedeki eski zaman tablolarının önünde oturduk. Nehrin kıyısındaki küçük lokantada yemek yedik. Çiçekçilerin eski kitap satan dükkanların semtinde dolaştık. Bir antikacıda karman çorman eşyaların arasında bir müzik kutusu buldum. Küçük eski bir kutu. Kolunu çevirdiğinizde tek bir şarkı çalanlardan. Kutu çok güzeldi ama asıl ilgimi çeken içindeki şarkıydı. Bana ayrılıktan söz etme diyen bir şarkı çalıyordu kolu çevirince. Almak istedim ama yanımda o kadar para yoktu. Emel o sırada satıcıyla başka bir şey konuşuyordu ve yalnızca şöyle bir baktı elimdekine, bir şey söylemedi. Çıktık, yağmur dindi. Ellerinde şemsiyelerle dolaşan insanların kentinde ilk kez onunla birlikteydim. Çok mutlu olmalıydım aslında ama değildim. Bir kadınla birçok şey yapabilirsin, çok güzel sevişebilirsin, çok iyi anlaşabilirsin. Birlikte gezmekten, eğlenmekten zevk alabilirsin. Bir kadın seni güzelliğiyle, konuşmasıyla, davranışlarıyla etkileyebilir. Ama pek az zaman bir kadınla yürümekten, belki bir başkası anlatsa, dinleyemediğim bir sürü anıyı ondan duymaktan, sonra gülmekten, sonra birlikte sıkılmaktan, sonra ne yapacağını bilememekten, sonra bir sinemaya gitmekten, sonra yemekten, sonra boş boş oturup karşılıklı bakışmaktan, sonra uyumaktan, sonra uyurken sonsuz bir rahatlıkla rüyalara dalmaktan ve sabah uyandığında onun yüzüne bakıp kokusunu içine çekmekten mutlu olursun. Ona bir kucak dolusu çiçek aldım. Yorulduk, bir sıraya oturduk. Yine bir anda durgunlaşıp uzun uzun yüzüme baktı. Ne oldu diye sordum. Sen dedi, iyi ki varsın hayatımda. Onu ilk kez orada yüzüne bakamadan seni seviyorum dedim. O zaman eliyle yüzümü kendisine çevirdi, gözlerimin içine baktı ve bunu daha önce hiç söylememiştim biliyor musun dedi. Gerçekten söylememiş miydim? Oysa daha ilk günden beri, belki farklı bir biçimde, belki bu bilindik cümleyle değil ama binlerce kez, binlerce farklı yoldan söylediğimi sanıyordum. Ama o şaşırmış gibiydi. Çok sonraları bir gün gülerek, bir kadına onu sevdiğini anlatmak için garip dolan başlı yollar aramana gerek yok, sadece söyle diyecekti. Gitme vaktim yaklaşıyordu. Seninle odama gelmemi ister misin diye sordu. İçimde sanki bir şey yaktı. Elbette çok isterdim. Ama onun bilmediği şey o anda aslında kendi kendime bu ilişkiyi bitirmeye çoktan karar verdiğimdi. Farkında olmadığı şey böyle gülüp konuşurken içimde inanılmaz bir hüzün olduğuydu. Aklına bile gelmeyen şey benim için bugünün bir ayrılık günü olduğuydu. O yüzden birlikte baktığımız resimleri de, kokladığımız çiçekleri de, antikacıdaki o garip müzik kutusunu da hiç unutmayacak biçimde belleğime kazıyordum. Bir gece önce odada oturup bütün o geçen zamanı düşünmüştüm. O ilk günü, yarı karanlık öğleden sonralara, güneşin yeni doğduğu sabah yürüyüşlerini, sıcaklığı, kokusunu, dokunuşları, kulağıma fısıldayışını, sonsuza dek öylece kalacak gibi sarılışımızı. Bütün bunları düşünüp ertesi gün oradan ayrılmaya karar vermiştim. Tabii onu görüp de bunlara söyleyeceğim yerde ona sevdiğimi söylemem çok saçma görünüyor ama ne yapalım ki böyleydi. Zaman yok dedim. Uçağa ancak yetişirim. Yine çok çabuk geçti zaman dedi. Sonra hemen o durgunluktan sıyrıldı ve ayağa kalktı. Öyleyse gidelim, seni uçağa bindirelim. Yok dedim, sen gelme. Veda sahnelerini sevmiyorum. Bana sanki ne demek istediğimi anlamış gibi baktı. Peki dedi, gelmem. İstanbul'da görüşürüz o zaman. Küçükken hepimiz bir an önce hayata atılmak için yanıp tutuşuruz. Bir romanı okurken kahramanın başına neler geleceğini bilmezsiniz ama isterseniz bir hile yapar ve ilerleyen sayfaları açıp neler olacağını öğrenebilir, hatta kitabın sonunu okuyabilirsiniz. Ama kendi hayatınızda bunu yapamazsınız. O atıldığınız hayatın sizi nereye sürükleyeceğini, başınıza neler geleceğini, geri dönüp dönmeyeceğinizi hiç bilemezsiniz. Çoğu zaman bildiğinizi sansanız bile. Duygular insanı hep şaşırtır. İşte biri tam yelkenleri suya indirip ötekine eğilirken o koşarak uzaklaşır. Böyle bir yanlış anlamalar, zamanlama hataları, körebe oyunu bu. Geri dönerken kendimce her şeyi bir düzene sokmuş ve hayatımda yeni bir döneme girmiş olduğumu sanıyordum. Yalnızca o an tek istediğim şeyin aslında tekrar geri dönmek ve ona sarılmak olduğunun nasıl farkında değildim bilmem. Oysa uçağın ışıklarını kapandığında o yaz sonu beni bırakıp gittiği günkü gibi gizlice ağlıyordum.